Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Muhammed Taki Tasfiyeci'den Bakara suresinin 42 ila 46. ayetlerini dinliyorsunuz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإن
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Siz insanlara iyiliği emrediyorken kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız. Yine de akıllanmayacak mısınız? Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır. Onlar hiç şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve yine hiç şüphesiz ona döneceklerini bilirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 22'de 1401, Hicri Kameri 19 Cemadistani 1444 ve Miladi 12 Ocak 2023 Perşembe. Ayrıca Hazreti Zehra Selamullahi Aleyhan'ın veladetine idrak ediyoruz bu vesileyle. Hepinize tebrik ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla din alimi Hüccetül İslam Mehtevi ile Hazreti Zehra'nın veladet yıldırımı üzerinden yapın röportaj, İran basından seçmeler, Kur'an-ı Kerim açısından Hazreti Zehra'nın yüce konumu ve Neşu-i Belaha Öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi, düşmanların kapsamlı planlarının suya düştüğünü belirtti. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, terörizmin bölge ülkelerinin ortak düşmanı olduğunu belirtti. İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İran'ın Kabil Büyükelçiliği, Afganistan Dışişleri Bakanlığı yakınlarında düzenlenen terör saldırısını kınadı. Ve Siyonist rejim güçleri 19 Filistinli gözaltına aldı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi düşmanların yanlış hesaplamalarından dolayı ülkedeki son olaylarda başarısız kaldıklarını söyledi. Hazreti Fatıma Selamullahi Aleyha'nın kutlu doğum günü nedeniyle bir grup ehli beyt meddahı bugün Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene ile bir araya geldi. İslam İnkılabı rehberi bu görüşmede ülkede çıkan son olaylarda düşmanın planı ve hesaplamasını açıklayarak, bu olaylarda düşmanın planı kapsamlı olsa da hesaplaması yanlıştı dedi. Düşmanın ülkeyi parçalamak ve yok etmek için gerektiği tüm faktörleri kullandığını vurgulayan Ayetullah Hamene'yi, bu faktörler arasında ekonomik faktörü vardı. Çünkü ülkenin ekonomik durumu iyi değildi ve dolayısıyla halkın geçim sıkıntısı onların kullanabilecekleri bir faktördü ifadelerine kullandı. Ayetullah Hamene'yi konuşmasını şöyle sürdürdü. Ayrıca güvenlik meselesi, casusluk timlerinin sızması, İranofobi etnik, dini, siyasi ve kişisel motivasyonların kışkırtılması ve yaygın propaganda düşmanları aylar önce harekete geçiren diğer yıkıcı faktörlerdi. Düşmana yanlış hesaplamalarından dolayı başarısız kaldığını da belirten Ayetullah Hamene'yi, düşmanlar ekonomik sorunlar nedeniyle İran milletinin onların yıkım ve bölücü planlarını destekleyeceğini düşünüyordu. çeşitli hakaretlerle ülke yetkililerini saha dışına çıkarabileceklerini düşündüler. Kargaşa ile ülkenin üst düzey yetkilileri arasında anlaşmazlık çıkarabileceklerini düşündüler. Amerika hizmetindeki bazı ülkelerin petrol dolarları ile İslam Cumhuriyeti'nin iradesini etkileyebileceklerini ve gençlerimizi umutsuz edebileceklerini düşündüler. Ancak hata yaptılar ve kimse onlara aldırış etmedi ifadelerinde bulundu. İslam İnkılabı rehberi, düşmanlar hata yaptılar. Çünkü İslam Cumhuriyeti'nin iradesi ve kararlılığı onların tüm güç unsurlarından daha güçlü ve sağlamdı diye kaydetti. Düşmanların 40 yıldır İran'a karşı eylemde bulunmak için ellerinden geldiğini yaptığını ifade eden Ayetullah Hamene'yi hesaplamalarının yanlış olduğundan dolayı başarısız olduklarını ve ileride de başarısız olacaklarını söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Taliban yönetiminin geçici Dışişleri Bakanı ile telefonda gerçekleştirdiği görüşmede dün Kabil'de düzenlenen terör saldırısını kınayarak terörizmin bölge ülkelerinin ortak düşmanı olduğunu vurguladı. Hüseyin Emir Abdullahyan, Afgan mevkidaşı Mirhan Muttaki ile yaptığı görüşmede Afganistan dışişlerinde çalışan çok sayıda insanın ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısını kınayıp başsağlığı dileğinde bulunarak hayatını kaybedenlerin aileleri Afganistan hükümeti ve Dışişleri Bakanlığı'na taziyelerini iletip saldırıda yaralananlar için Yüce Allah'tan acil şifalar diledi. Bakan Emir Abdullahyan dün Kabil'de ve bir süre önce Şiraz-ı Şahçırak Türbesi'nde yaşananların kaynağın aynı olduğunu, bununla mücadele için ortak politika geliştirmek ve teröristlerle mücadele için tüm güçle işbirliği yapmak gerektiğini belirtti. Afganistan Dışişleri Bakanı da görüşmede İranlı mevkidaşına temasından dolayı teşekkür ederek, iki ülke halkının kardeşlik ve dostluğuna terörizme kararlı şekilde mücadele için komşularla işbirliğine vurgu yaptı.
Bazı Avrupa ülkelerinin müdahaleci açıklamalarına tepki olarak İsveç'in Tahran Büyükelçisi Matthias Lenz Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İran Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanı İsveç'in Tahran Büyükelçisi Matthias Lenz'in bakanlığa çağrılarak bazı Avrupalı yetkililerin İran'ın iç işlerine müdahalelerinin kınandığı belirtildi. Bazı Avrupa ülkelerinin diğer ülkelerde şiddet ve nefretin yayılmasında rolü olduğu ifade edilen açıklamada, ülkelerin iç işlerine müdahale tüm uluslararası kural ve düzenlemelere aykırıdır ve İran kesinlikle iç işlerine müdahale edilmesine müsamaha göstermeyecektir ifadeleri kullanıldı. Açıklamada bakanlığa çağrılan Lens'ten İran'ın konuyla ilgili protesto notasını Avrupalı taraflara iletmesi istendi ve İsveç Büyükelçisi'nin de Tahran'ın protestosunu Brüksel'e yansıtacağını bildirdi, aktarıldı.
İran'ın Kabil Büyükelçiliği Afganistan Dışişleri Bakanlığı'nın yakınlarında düzenlenen terör saldırısını kınadı. İran Kabil Büyükelçiliği dün Afganistan Dışişleri Bakanlığı'nın yakınlarında düzenlenen ve birçok kişinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı. Büyükelçilikten yapılan açıklamada bu terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilendi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de dün Afganistan'ın başkenti Kabil'de Dışişleri Bakanlığı'nın yakınlarında düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı. Dün Afganistan'ın başkenti Kabil'de Dışişleri Bakanlığı yakınlarında patlama meydana geldi. AFP'nin bölgeden bildirdiğine göre Dışişleri Bakanlığı'nın yakınlarında meydana gelen patlamada 20'den fazla kişi hayatını kaybetti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov 17 Ocak'ta Moskova'da bir araya gelecektir. Sputnik Rusya Dışişleri Bakanlığı'na da dayandırdığı haberde İran ve Rusya Dışişleri Bakanlarından 17 Ocak'ta Moskova'da görüşeceğini duyurdu. Bu görüşmede ülkeler nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması ve İran ile Rusya arasındaki serbest ticaret anlaşmasının ele alınacağı açıklandı. Görüşmede ayrıca iki ülkenin Birleşmiş Milletler ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası kuruluşlar çerçevesinde yürüttüğü işbirliği de Suriye, Afganistan, Kafkasya bölgesinin durumu ve Hazar Denizi konusu da ele alınacak.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Siyonist rejim tarafından 2022 yılında 224 Filistinlinin şehit edilişini işaretle ünlü bir teröristin elebaşlığında İsrail rejiminin organize terörünün artabileceğinin, Siyonistlerin Filistinlilere karşı cinayetlerin artışına ilişkin endişeleri tırmandırdığını belirtti. Dışişleri Sözcüsü Nasır Kenani bugün paylaştığı bir dizi tweet'te, mazlum Filistinlilerin şehit edilişi dahil işgal topraklarında Siyonist rejimin cinayetlerine dikkat çekerek 24 saatten az bir sürede Batı Şeria'da 3 Filistinlinin Siyonist işgalcilerin açtığı ateşiyle şehit olduğunu, 2023 yılında 2 haftadan az bir sürede 3'ü çocuk şehit olanların sayısının 7'ye yükseldiğini vurguladı. Benjamin Netanyahu'nun iktidara gelmesine de dikkat çeken sözcü, Siyonist rejim tarafından 2022 yılında 224 Filistinlinin şehit edilişine işaretle ünlü bir teröristin elebaşlığında İsrail rejiminin organize terörünün artabileceğini, Siyonistlerin Filistinlilere karşı cinayetlerin artışına ilişkin endişeleri tırmandırdığını kaydetti.
Siyonist rejim güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 19 Filistinli'yi gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Siyonist rejim güçlerinden sabah saatlerinde Batı Şeria'daki çeşitli kentlere baskın düzenlediği ifade edildi. İşgalci güçlerin baskından sonucu 19 kişiyi gözaltına aldığı kaydedilen açıklamada, bu kişilerden 14'ünün sabah bir Filistinlinin hayatını kaybetti, Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendia mülteci kampından olduğu ifade edildi. Siyonist güçler sabah saatlerinde Kalendia mülteci kampında oğlunun gözaltına alınmasını önlemeye çalışan 41 yaşındaki Filistinli Semir Avni Harbi aslanı vurarak öldürmüştü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenleyen İsrail güçleri çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakinleri, Filistinliler ile İsrail güçleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.
Kudüs'le ilgili konularda uzman olan araştırmacı Fahri Ebu Diyab, işgalcilerin Mescid-i Aksa'nın güney ve güneybatı taraflarında hızlı bir şekilde sürdürdükleri şüpheli ve tehlikeli kazı çalışmasının tespit edildiğini duyurdu. Safa Haber Ajansı'na bu Diyab'a dayanarak yayınladığı haberde, işgalcilerin Mescid-i Aksa civarında kapalı bir ortamda gizlice ve hızla yürüttükleri bu kazının hem Mescid-i Aksa'nın hem de çevresindeki surları temelleri açısından ciddi tehlike oluşturduğuna dikkat çekirdi. Ebu Diyab açıklamasında kazı yapılan bölgenin en alt kısmından kayaların ve toprakların çıkarılıp hafriyat kamyonlarına yüklendiğini, bu kamyonlarla bilinmeyen bir yere nakledildiğini dile getirdi. İşgal rejimi Mescid-i Aksa çevresindeki Yahudileştirme faaliyetleri için çevresinde altında özellikle de Yahudilerin ağlama duvarı olarak isimlendirdikleri Burak duvarı civarında kazı faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Kudüs araştırmacısı Budiyav kazı çalışmalarında hedef alınan bölgelerin içinde Emevi sarayları, Mağribliler kapısı, Burak duvarı, Aksa'nın güney surları, eski belde ve Silva'nın kuzey girişinin bulunduğunu ifade etti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Suriye, Rusya arasında gerçekleştirilmesi beklenen üçlü görüşme konusunda henüz netleşen bir tarih olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, Şubat ayı başında bir görüşme söz konusu olabilir dedi. Afrika temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ruanda'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, Suriye ve Rusya ile üçlü bir görüşmenin Şubat ayı başında olabileceğini ancak tarihin henüz netleşmediğini söyledi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İsveç'te gerçekleştirilen çirkin gösteri yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil, tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır açıklamasında bulundu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kurtulmuş, İsveç'te gerçekleştirilen çirkin gösteri yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil, tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu yapılan alçaklık da, buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez. Türkiye'nin NATO'ya girmek isteyen ülkelerin terör örgütlerine müsaade etmemesi konusundaki hassasiyetinin de ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır diye yazdı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da İsveç'teki gösteriye tepki göstererek Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz. İsveç makamları teröre karşı gerekli adımları en kısa sürede atmalı dedi. Türkiye'nin terör listesinde yer alan PKK-YPG destekçisi olduğu ifade edilen bir grup tarafından İsveç Stockholm'da tarihi belediye binası önünde toplanırken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. İsveç Stockholm'da tarihi belediye binası önünde toplanan grup Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir makete yer verdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Zaharova, Türkiye'nin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin önerdiği barış planına ilişkin değerlendirmelerine Rusya'nın katılmadığını, söz konusu planın Moskova için kabul edilemez olduğunu belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Zaharova, bugünkü basın toplantısında Türkiye'nin Ukrayna lideri Zelenski'nin önerdiği barış planına ilişkin değerlendirmelerine Rusya'nın katılmadığını, söz konusu planın Moskova için kabul edilemez olduğunu ifade etti. Zaharova, Türkiye'nin Zelenski'nin sözde barış planına ilişkin değerlendirmesini çok iyi biliyoruz. Ona katılamayız. Ankara'nın Kiev rejiminin bu girişimlerine verdiği desteğin Ukrayna'da barışı sağlamanın en uygun yollarını aramaya katkıda bulunması pek olası değil. Bu planın ülkemiz için kabul edilemez olduğunu birçok kez söyledik diye konuştu. Rus diplomatı ayrıca Rusya, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının görüşmesinin tarihiyle ilgili soruya da söz konusu toplantı için çalışma devam ediyor yanıtını verdi. Zaharova birçok medya kuruluşunun böyle duyurmasına rağmen 11 Ocak tarihinin bakanların toplanacağı tarih olarak onaylanmadığını kaydetti.
Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, Küba'nın özellikle terörizme karşı savaşında ve Orta Doğu'da barışı ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden sürekli İsrail saldırılarına karşı Suriye'yi destekleme konusundaki kararlılığını vurguladı. Küba Devlet Başkanı Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez'in huzurunda Suriyeli Küba Büyükelçisi olarak Dr. Gassan Obidin İtimadnamesini teslim alması sırasında ortak düşman Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye halkı ve hükümetinin ulaşmak istediği yeniden yapılanma sürecini ve ekonomik kalkınma sürecini engellemeyi amaçlayan Suriye halkına uyguladığı tedbir, kısıtlama ve yaptırımları kesinlikle reddettiğini ifade etti. Küba Devlet Başkanı Batı tarafından desteklenen sistematik terörizme karşı Suriye halkı, ordusu ve hükümetinin gösterdiği kahramanlığı övdü ve Suriye'nin uluslararası forum ve kuruluşlardaki onurlu konumu ve Küba'nın Suriye'den aldığı sürekli desteği takdir ettiğini ifade etti.
Rusya'nın insan hakları ombudsmanı Tatyana Moskolvakov, Ankara'da Ukrayna mevkidaşı Dmitri Lubinets ile gerçekleştirdiği görüşmeler sırasında tarafların yeni bir esir takası anlaşması yapmadıklarını aktardı. Rusya'nın insan hakları ombudsmanı Moskalkova, Ankara'da bu hafta gerçekleştirilen görüşme sırasında Ukrayna ile taraflardan her birinin karşı tarafa 40 esiri teslim etmesini içeren bir anlaşmaya vardıkları iddiasını doğrulamadı. Moskalkova, AFP Haber Ajansı'na verdiği demişti, Türk medyasında yer alan söz konusu sayının tarafların daha önce gerçekleştirdikleri bir takas sırasında bir bildirine teslim ettikleri askerin sayısı olduğunu belirtti. Rus yetkili birileri bir şeylere yanlış anlamış olmalı. Biz geçmiş çalışmalarımızın sonuçları hakkında konuşmuştuk. Bu takaslar çoktan gerçekleşmiş olan takaslardı dedi. Bununla birlikte Moskova, Ankara'daki görüşmeleri sırasında Ukrayna'nın mevkidaşı Dubinets ile birbirleriyle yaralı askerlerin de listelerine paylaştıklarını ve bunun gelecekte gerçekleşebilecek olası bir takasın hazırlığı olduğunu sözlerine ekledi. Takas anlaşmasının esasında ordu yetkilileri tarafından yapıldığını kaydeden Moskalkova, böyle takaslar hep gerçekleşiyor. Bu anlaşmalar ordu tarafından yapılıyor ve biz de onlarla beraber çalışıyoruz ifadelerini kullandı.
Sırada bültenimizin son haberi var. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Cezayir'deki sömürge tarihi için af dilemesinin bir şey düzeltmeyeceğini belirterek af dilemek zorunda değilim dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Le Point dergisine Cezayir yazar Kamel Doğu'da verdiği röportajda Fransa'nın sömürgecilik nedeniyle Cezayir'den af dilemesi gerektiği yönündeki çağrılara yanıt verdi. Macron, af dilemek zorunda değil, mevzu bu değil. Bu ifade tüm ilişkileri koparır dedi. Macron, af dileriz ve herkes kendi yoluna gider şeklinde bir sonuca varmanın yapılacak en kötü şey olduğunu savundu. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımıza günün siyasi yorumlarıyla devam ediyoruz. Bu akşamki yorumumuz, Herzog'un iç itilafların artması sonucu İsrail'de arabuluculuk yapmaya çalışması başlığı altında. Siyonist rejim başkanı İshak Herzog, bu rejimin siyasilerinden işgal altındaki topraklardaki mevcut gergin iki kutuplu ortamda, radikal koalisyon ortağı ile orta sol muhalefet arasındaki tartışmaların ve kavgaların son bulmasını istedi. Herzog, etkili insanlara atıfta bulunan bir tüvette şunları yazdı. Bu dönem İsraillerin hayatındaki hassas bir dönem. Siz seçilmiş temsilcilerden ve farklı siyasi ve kamusal gruplardaki İsrail vatandaşlarından itidalli davranmanızı, sorumlu davranmanızı rica ediyorum. Durumu sakinleştirmeniz gerekiyor. Gerginliğin şiddeti azaltılmalıdır. Siyonist seçimin mevcut ve önceki gaspçı yönetimi yetkililerinin her biri, Siyonist toplumun birer parçasını temsil eden yetkililerin açıklamalarına bakıldığında, birbirlerini toplumsal gerilimleri körüklemekle suçlayan tavırları açıkça görmek mümkün. Siyonist rejim başkanının ifadeleri ise durumun derinliği ve kapsamını açıkça ortaya koyuyor. İç savaş ve İsraillerin kanının dökülmesi gibi durumlardan bile söz edilmekte. Eski Başbakan Yair Lapid de bir tweette şöyle bir tehditte bulundu. Hükümete yönelik kışkırtma kan dökülmesiyle son bulabilir. Lapid hükümetin eski savaş bakanı Benny Gantz, Benjamin Netanyahu'ya hitaben Siyonist rejim başbakanının Siyonist mahkemelerde görülen davalarına da atıfta bulunarak yasal ve hukuki bir baskı yapıldığını düşünüyorsan, senin üzerine yüklendiklerini düşünüyorsan topluma başka bir zulüm dayatıp durumu düzeltmeyi düşünemezsin. Çıktığınız yola devam edersen İsrail toplumunda yaşanan iç savaşın sorumlusu siz olacaksınız. En açık şekilde söylüyorum, siz utanç yolunu seçtiniz, biz de adil mücadeleyi seçeceğiz. Yakın zamanda kendisine Savaş Bakanlığı'nın sorumluluğunu veren Netanyahu hükümetinin yeni Savaş Bakanı Yoav Gallant ile görüştükten sonra Gantz, ona bu bakanlıktaki bölünmeden ve hükümetin radikal tavırlarının sonuçlarından çok üzgün olduğumu söyledim. Stratejik sonuçları olabilecek aşırı eylemler hususundaki kaygılarımı dile getirdim. Lapid'in Mersin Sol Partisi'nden siyasi ortaklarından biri olan Yargolan'da Netanyahu hükümetini devirmek için bir tuvete sivil itaatsizlik çağrısında bulundu. Eski bir İsrail ordu generali ve eski ekonomi bakan yardımcısı olan Golan, Netanyahu hükümetini yozlaşmış bir hükümet olduğunu ve katı radikal koalisyoncuların İsraillerin mallarını alıp ne isterlerse onu yaptıklarını söyledi. Buna karşı savaşmak ve cumartesi günleri yapılan gösterilerle yetinmemek çağrıları bile yapılmaktadır.
İç Güvenlik Bakanı İtmar Ben-Gafiro, liderliğindeki Yahudi İktidar Partisi'nden Knesset temsilcilerinden Tuvika Fogel, Yair Lapid ve parlamentodaki ortaklarını tehlikeli olarak nitelendirerek hapisle tehdit etti ve şunları söyledi: "Savaşa çağırıyorlar, savaş dili kullanıyorlar, savaştan bahsediyorlar. Bence bu İsrail'e ihanettir. Evet, bu bir hapis sebebidir." Lapid ve Gantz, Mersin Partisi'nin temsilcisi Yair Golan ve eski İsrail Savaş Bakanı Moshe Yalon'un tutuklanması gerektiğini vurguladı. Netanyahu'nun kabinesinden bir başka yetkili Elmo Cohen de Siyonist Kanal 13'te Lapid ve Gantz'ın kışkırtmayı, bölmeyi ve sokakta kan dökmeyi bırakmamaları halinde tutuklanacaklarını söyledi. Bir gelecek var partisi lideri Yair Lapid, Ulusal Blok Koalisyonu lideri Benny Gantz, İsrail Bizim Evimiz partisi lideri Avigdor Lieberman, İsrail Başbakanı Mirav Mihaili, İşçi Partisi ve Ortak Liste'nin başkanı Mansur Abbas, iktidarı Netanyahu hükümetine devretmeden önce yaptıkları açıklamalarda yeni hükümete karşı mücadelelerini sürdürme sözü verdiler. Netanyahu'nun yeni hükümetine İsrail'i içeriden, yok eden, kara ve yozlaşmış ve antidemokratik bir hükümet olarak adlandırdılar. İşgal altındaki Filistin'de Netanyahu'nun kişisel çıkarlar için bir şey yapmaya ve yolsuzluk ithamlarından ve iddialarından kurtulmak için her şeyi yapmaya hazır olduğuna, homojen ve sağcı bir hükümet kurarak rakiplerine ve muhaliflerine devre dışı bırakmak için zemin hazırladığına dair genel bir kanı vardır. Yair Levin'in Adalet Bakanı olarak atanmasıyla birlikte yargının yetkilerinin azaltılması ve başsavcının zayıflatılması amacıyla yargı reformları yapması tepkilerde neden olmuştu. Bu bağlamda muhalefet partileri, hakimler, avukatlar ve işgal altındaki topraklarda yaşayanlar bu duruma itiraz etmeye başlamışlardır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Kiev'den muhalefete baskı etrafında. Batılı ülkeler insancıl sloganları ve demokratik vaatlerine rağmen birçok insani ve demokratik ilkeyi de dolaylı bir şekilde ihlal etmeye devam ediyorlar. Onlar sadece muhalefetin ve eleştirmenlerin sözlerini dinlememekle kalmıyor, aynı zamanda onları devre dışı bırakmak için de sıkı bir şekilde çalışıyor. Bu doğrultuda Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, hükümete karşı çıkan muhalefete bağlı siyasileri vatandaşlık ve uyrukluk hakkında mahrum bırakmak istediğini belirtti. Zelenski bu bağlamda şunları söyledi: "Ukrayna Güvenlik Servisi ve Ukrayna Devlet Göç Dairesi tarafından hazırlanan materyallere dayanarak ve ülkemizin anayasasına uygun olarak 4 kişinin vatandaşlığının iptaline karar verdim." Ukrayna Cumhurbaşkanı daha önce Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin 13 rahibinin vatandaşlığını iptal etme emrini imzalamıştı. Ayrıca şu anda ülkede yasaklanan muhalefet partisi Hayat İçin partisinin siyasi konsey başkanı da yargılandı. Ukrayna özellikle Rusya ile krizin tırmanmasından bu yana savaş karşıtlarına ve Rus karşıtı politikalara karşı ciddi baskı ve zulüm uygulamış, batılı ülkelerin siyasi ve toplumsal özgürlüklere saygı ve bağlılık yönündeki tüm sloganlarına rağmen muhalefeti yargılamış, hatta vatandaşlıktan çıkarmıştır. Yayınlanan raporlar Ukrayna Savaşı'nda bile onlarca Rus tutsağın Ukrayna askeri güçleri tarafından işkence ve tacize uğradığını gösteriyor. Ancak bu eylemleri batılı ülkeler savaş suçu olarak görmemek ve kınamamakla beraber bu ülkeyi silahla donatarak ve savaş finansmanını devam ettirerek bu ihlallere fiilen daha fazla imkan sağladılar. Kiev yetkilileri Ukraynalı askerleri bile kıydı ve savaşa gitmeyi reddedenleri tutuklayıp cezalandırdı. Birleşmiş Milletler'in Ukrayna'daki insan hakları izleme biriminin başkanı Matilda Bogner bu bağlamda şunları söyledi. Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ülkede savaşa katılmayan kişileri yargılamadan infaz ettiğini gösteren güvenilir raporlar var. Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından savaş esirlerine yapılan işkence ve kötü muamele hakkında birçok dava bulunmaktadır.
Batılı ülkeler tüm ihlallere ve insan hakları sloganlarına uyulmamasına rağmen Kiev'i savunurken Ukrayna mali yolsuzluk ve kara para aklama olaylarından yaşandığı ülkelerden biri olarak görülüyor. Hatta batılı ülkeler Ukrayna'ya maddi yardımlarını ve silahlarını aktarıyor ve Kiev'de kurumsallaşmış yolsuzluk meselesi de göz ardı edilemez bir şekilde bu paraları kendi lehine kullanıyor hale geldi bile söylenmekte. Öyle ki kısa bir dönem önce Ukrayna'da doğan savaşın başında Ukrayna'ya silah ve mali yardım gönderemesinin açık sözlü destekçisi olan Amerikan Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Victoria Spartz, Ukrayna Cumhurbaşkanı'na ve yönetimine eleştirmiş ve yolsuzluğa bulaşmış bir yapının oluştuğunu ileri sürmüş ve bu yardımın durdurması ve yolsuzluk konusunun ciddiye alınmasını istemiştir. Yayınlanan raporlar Ukrayna'nın 2012'den 2021'e kadar dünya listelerinde defalarca Avrupa'nın en yozlaşmış ülkelerinden biri unvanını kazandığını gösteriyor. 2016 yılında Avrupa Birliği Sayıştayı Ukrayna'yı Avrupa'nın en yozlaşmış ülkesi ilan etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Peygamber Efendimizin biricik kızı Hazreti Fatıma-i Zehra Selamullah Aleyha'nın mübarek doğum günü yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle Tahran Radyosu ailesi olarak bu yüce zatın ve şahsiyetin mübarek veladet yıl dönümünü siz değerli dinleyicilerimize kutluyor ve bu münasebet hakkında din alimi Sayın Hüccetül İslam Mehtevi'nin görüşlerini dinlemeye davet ediyoruz sizler efendim.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mürselin habibi ilahil alemin Ebul Kasım Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala alihi tayyibine tahirin. Rahmetullahi ve barakatuhu. Kâle al-Hakim fi kitâbihil kerîm, innemâ yuridullah li yuzhibe ankum er-ricse ahlel beyt ve yutahhirakum tathira. Her şeyden önce Hazreti Zehra'nın doğumunu ve viladetini tüm Ehl-i Beyt dostlarına ve siz dinleyen ve dinleyicilere tebrik arz edirəm. Hazreti Zehra'nın şahsiyeti ve o Hazretin viladeti ve o Hazretin doğumu hakkında çeşitli kitaplar yazılıbdır ve çeşitli konuşmalar olubdur. Ve bu konuda çeşitli seminarlar ve konferanslar hazırlanıbdır. Yine de elə bil ki bir göldən bir damla alma gibidir. Yani bu büyük şahsiyetin konu hakkında konuşmaklık denizden bir damla almak gibidir. Bunun ahlakı, maneviyeti, fedakarlığı, çocuklarına en iyi anne olması, eşine en iyi kadın olması, komşularına en güzel komşu olması, bunun çeşitli ahlakları hakkında konuşmak gerçekten günlerce vakt alacaktır. Hazretin doğumu hakkında ki bu bize bir yol göstererek yani bir yol açaraktan bu konuda bir bazı şeyler konuşmak isteyerek. Hazreti Zehra'nın bir kısa müddet ömründe bu kadar makama yükselmesinin sebebi nedir acaba? Hazreti Zehra 18 sene ya bazı ağaların duyduğuna kaç sene ondan fazla 20 sene 25 26 seneden fazla diyen yoktu. Bu hala Şia'nın görüşünde 18 yaşında dünyadan gelipti. O 18 yaşında bir kadın ne yapıptı ki böyle bir makama yükselipti? Acaba bunun peygamber kızı olması, imam eşi olması, imam annesi olmasından mıdır? Bunların kendisi bir fazilettir ama bu değildir. Belki Allah'a en iyi bende olmasıdır. Ve Allah'ın emirlerini bir yerine getirip ve Allah'ın emirlerine boyun eğmesidir ki Hazreti Zehra'yı bu makama yükseltiptir. Herkes Hazreti Zehra gibi Allah'ın emirlerine uysa, Allah'ın emrini yerine getirse ve Allah'ın buyurduklarına boyun eğse bu makama ulaşacaktır. Hele Hazreti Zehra'nın makamına da ulaşmasa Hazreti Zehra'nın yolunu gidenlerden olacaktır. O Hazretin şahsiyeti hakkında hadislerimizde vardır ki Peygamber Efendimiz o kadar Hazreti Zehra'ya ilgi gösterirdi, o kadar ihtiram ederdi ki herkes gıpte yerdi. Herkes arz ederdi ki Peygamber o özelliklerden bunlara da göstersin. Hazreti Zehra'ya Resulullah'ın hadislerde buyurubdu ki babasının annesi. O kadar Hazreti Zehra babasına bağlılığı vardı ve babasına fedakarlığında yardım ederdi. İslam'a İslam'ın doğruluğunda ve İslam'ın öne gitmesinde babasına yardımcı olardı ki Hazret buyurdu ki babasının annesidir. Peygamberimiz seferlere gittiğinde herkesten sonra Hazreti Zehra'dan görüşerdi. Ve geldiğinde herkesten önce Hazreti Zehra'nın evine giderdi. Hazreti Zehra'ya o kadar özen gösterirdi ki 6 ay boyunca tüm sahabeler şahitti ve çeşitli kitaplarda gelipti. 6 ay boyunca her gün sabah namazında durardı. Es-salat, es-salat. Ya ahle beytin nubuvve innema yuridillah li yuzhme ankum ricse ahlel beyt ve yutahhirakum tahhira. Bu ayeti okuyardı. Ve Hazreti Zehra geldiğinde tamamen ayağa kalkardı Resulullah. Ve bazen Hazreti Zehra'nın elinden öperdi Resulullah. Niye bu kadar şahsiyeti var idi? Çünkü Allah'a ibadeti ve bendeliği çok idi. Çün imamet yolunda fedakarıydı. Çün peygambere çok hizmet etmiştir ve İslam'a hizmette bulunmuştur. Hazreti Zehra'nın Hazreti Zehra'nın kişiliği hakkında çeşitli hadisler vardır ve tarihte bunlar geçiptir. Ama Hazreti Zehra hicretten önce ya hicretten sonra İslam'ın bel kemiklerinden idi ve İslam'ı savunan birisiydi. İslam'ı dilinle, emelinle yardım eden birisiydi. Peygamber hicret etmeden Hazreti Hatice'yi ve Ebu Talib'i ki elden verdi, Hazreti Zehra idi ki Peygamber gemcin ve gusseli eve gelende onun gemini yüreğinden atsın ve Peygamber'e dildarlık versin ve Peygamber'e kuvveti kalp versin ve Peygamber'i güzel bir şekilde yıkandırsın, elbisesini, yemeğini her çeşidiyle ve Peygamber'e yardımcı olsun, peşinde dursun. Peygamber'e annelik yapırdı, kardeşlik yapırdı. Peygamber'e bir arkadaş idi daha doğrusu. Peygamber hicret ettikten sonra da aynı şekildeydi. Hazreti Zehra ev kadını olmasına rağmen hiçbir zaman ilm, elim ve takvadan geri kalmamıştı. Hazreti Zehra kocasına en iyi eş olmasına rağmen hiçbir zaman siyasetten kenar kalmamıştı. Bakın, Hazreti Zehra en iyi kadınlardı, en iyi kadın idi kocasına karşı. Ve hadis de buyurup ki kadının cihadı husnu tebeul. Yani cihadul mer'u husnu tebeul. Kadının cihadı, kadının fedakarlığı budur ki eşine en iyi eş olsun ve çocuklarına en iyi anne olsun. Hazreti Zehra'nın terbiyet ettiği çocuklara bakın siz. Hazreti Zehra'nın elinin altında büyüyen Zeynep'tir ki Kerbela olayını yaratıptır. Eğer Hazreti Zehra'nın fedakarlığı olmasaydı ve güzel bir şekilde bu çocukları terbiye etmeseydi Kerbela olayı vücuda gelmezdi. Bu fedakarlıklar olmazdı. İslam'dan bir at kalmazdı. Ve Hazreti Zehra'nın bu çocukları güzel terbiyet etmesi bize olgudur ki bizim kadınlarımız da Hazreti Zehra'dan olgu alsınlar. Fakat siyasette oldukları için artık çocuklarına yetişmesinler, evlerine yetişmesinler. Eve yetişseler çoluk çocuklarını kenara bıraksınlar. Hayır, öyle değildir. Hazreti Zehra evde çalışardı ve güzel bir şekilde çocuklarını terbiyet ederdi. Ama o taraftan da ilim peşindeydi. Siyasette de var idi. Güncelde de var idi. Eğer bir yerde İslam tehlikeye düşseydi orada fedakarlık ederdi. Hazreti Zehra annesinden, babasından sonra gördü ki imamet tehlikededir. Kendisini feda eledi imamete. Ve eğer bu ilim sahibi olmasaydı, siyasetten haberi olmasaydı İslam'dan bir şey kalmazdı. Peygamber Efendimiz dünyayı terk ettikten sonra Hazreti Zehra'nın fedakarlığı olmasaydı insanlar Allah'a tanıma ve ona ibadette bulunma hususunda türlü hatalara kapılacaktı. Tekva, ahlak, kültür, eğitim, bunların hiçbirisi ortada kalmayacaktı.
Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Hazreti İslam Mehdebi'nin görüşlerini Hazreti Zehra Selamullahi Aleyha'nın mübarek veladet yıl dönümü münasebetiyle ilgili dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran Basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde Amerika'nın İran'a yönelik düşmanca politikalarını sürdürmesi, Suudi Savaş Koalisyonu'nun kuşatması altında olan Yemen'de insani krizin devam etmesi gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde Irak gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak'ın Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, Paris'in Bağdat Büyükelçisi Erek Şevali'yi ağırladı. Amiri bu görüşmede Irak'taki dolar kuru hakkında şunları söyledi. Irak Merkez Bankası'nın dolar rezervleri Amerikan Merkez Bankası'nda olduğu için Irak'ın ekonomik bağımsızlığı yoktur. Amerikalıların ulusları aç bırakmak için doları nasıl bir silah olarak kullandıklarını herkes biliyor. Amerikalılar Irak'ın Avrupa ve dünya ile ilişkilerini engellemek için Irak'a çok baskı uygulamaktadır. Fransa şirketlerinin Irak'a yatırım yapması ve ülkenin altyapısını geliştirebilecek büyük hizmet ve stratejik projelerin uygulanmasına katılması gerekmektedir. Yatırım, işsizliği ortadan kaldırmak ve iş fırsatları yaratmak için gerçek çözümdür. Bu bağlamda Irak Fetih Koalisyonu liderlerinden biri olan Ali El-Fetlavi de geçtiğimiz günlerde şunları söyledi. Irak piyasalarında dolar fiyatındaki artışın ana sebebi Amerika'dır. Irak Başbakanı Muhammed El-Sudani'den bu kez doların fiyatını artırmada kendini gösteren bir komplo olan Amerika'nın yeni komplosunu Irak halkına açıklamasını istiyoruz. Irak dinarı karşısında doların sürekli artması krizi Amerika'nın bu ülkeyi kendi iradesine boyun eğdirmek için kurduğu bir komplodur.
Tahran Radyosu.
İtilaat gazetesinde Amerika'da sağlık sistemindeki krizin giderek büyümesi, Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilere saldırı düzenlenmesi gibi haberlere yer verilirken, Cami Cam gazetesinde Hizbullah yetkilisinin Birleşik Arap Emirlikleri okullarında Holokost eğitimi verilmesine tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı, Birleşik Arap Emirlikleri hükümetinin bu ülkedeki öğrencilerin ders kitaplarına Holokost dersini dahil etme eylemine tepki gösterdi. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Twitter sayfasında Holokost yerine Siyonistlerin Filistin ulusuna karşı işlediği suç ve cinayetlere karşı seferber olunmasını tavsiye etti. Şeyh Naim Kasım Twitter'da şunları yazdı. Holokost yerine Siyonistlerin Filistin halkına karşı gerçekten ve fiili olarak işlediği suç ve cinayetlerle mücadele etmek için seferber olmak daha iyi değil mi? İsrail rejimini memnun ederek bir şey elde edemezsiniz ve onun desteğini de alamazsınız. Onların rejimi çürümeye doğru gidiyor. Baki olan Allah ve Hak'tır.
Hemşeri gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Müzakere Heyeti Başkanı Umman heyetinin Sana ziyaretinin son görüşmelerin tamamlanması doğrultusunda olduğunu vurguladı. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdüsselam Umman heyetinin Sana ziyaretine değinerek şunları kaydetti. Birçok mesaj alışverişinde bulunuldu ve bu ziyaret aynı zamanda son görüşmeleri tamamlayıcı amaçlıyor.
diğer taraflarla birçok mesaj alışverişinde bulunduk. Liderleri ve Yüksek Siyasi Konsey Başkanı'nı görüş ve bakış açıları hakkında bilgilendireceğiz. Muhammed Abdüsselam, Umman'ı Yemen'de güvenlik ve barışı sağlamak amacıyla çok çaba gösterdiğine ve uluslararası taraflarla temaslar kurduğuna değinerek şunları kaydetti. Yemenli ve Ummanlı yetkililerin karşılıklı olarak Sana ve Maskat'a yaptığı ziyaretler somut adımlar atma konusundaki ciddiyetimizi gösteriyor. Bu konu karşı tarafın ciddiyet düzeyine bağlıdır. Siyasi konuların ve müzakerelerin başında insani durum geliyor. Birinci üzeri Suudi Arabistan 26 Mart 2015'ten beri Amerikan destekli bir Arap koalisyonun başında istifa eden Yemen Cumhurbaşkanı'nı tekrar iktidara getirme bahanesiyle Yemen askeri saldırı gerçekleştirerek bu ülkeyi karadan, havadan ve denizden kuşatma altına almış bulunuyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakal kevser. Fasalli li rabbika vanhar. İnne şani'eke huvel ebter.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. Şu halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Doğrusu asıl ebter soyu kesik olan sana kin duyandır.
Kur'an-ı Kerim açısından Hazreti Zehra'nın en yüce konumu. Bir kişi veya bir toplum, Hazreti Fatıma'yı Zehra Selamullah Aleyha'ya bağlı olduğunu ve değer verdiğini ifade edebiliyor. Fakat o Hazret'in gerçeğini anlamış olmadan sadece o mübarek zattan yüzeysel bir anlayışa sahip olabilir. Fakat Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın gerçek hayat ve yaşamının çeşitli boyutlarını anlamak, o Hazretin öğretilerine uymak, insanın yaşam ve kaderini değiştirebilir.
Değerli dinleyiciler, 20 Cemadüsani, Hazreti Fatıma Zehra Selamullah Aleyha'nın mübarek veladet yıl dönümü. O kız ki Yüce Allah onu birçok hayrın kaynağı olarak tanıtmış, İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sevgi dolu kucağında büyümüş, ta ki eller ve mutahharların silsilesini yetiştirsin ve kadının ruhunu yüceltsin. O ki Allah'ın rızası onun rızasında, Allah'ın gazabı onun öfkesindedir. Hazreti Zehra, Siddika-i Kübra, Fatıma sallallahu aleyhanın bereketli veladeti kutlu olsun.
Thank you.
Kur'an-ı Kerim'de adı geçen kadınların her biri kendine has özelliklere sahiptir. Fakat Hazreti Zehra selamullah aleyha tek başına tüm o özelliklere sahiptir. Hazreti Fatıma tıpkı Hazreti Meryem gibi mutahhar ve tıpkı Hacer gibi direniş ve tevekkül abidesidir. Tüm bu özellikler Hazreti Fatıma'da bir arada bulunurken tek başına dünya ehlinin en seçkin kadını idi. Bu yüzden Hazreti Sıddıka-i Kübra'nın kişilik özellikleri ve şahsiyetini Hakk'ın kelamı ve Resulullah'ın sözlerinde aramak gerek.
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, Abdullah ve Kasım adlarında iki evladını kaybedince, düşmanları o Hazreti zayıf duruma düşürmek için kinayeli sözler söylemeye başladılar. Ta ki kendisini ebter yani soysuz olarak hitap ettiler. Bu yüzden Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'nın veladeti ardından Yüce Allah Kevser suresini nazil ederek Resulullah'a en büyük müjdeleri verdi. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. Kevser kelimesinin kök anlamı bolluktur ve Kevser'den murat ise bol hayır demektir. Yani ey peygamber, biz sana hayırların kaynağı, bereket ve diriliş abidesi bir kız verdik. Sana bir kişinin sahip olabileceği tüm insani faziletlerini bir arada bulunabilen bir kız verdik. Yüce Allah surenin devamında değerli Resulüne Kevser suresinin 2. ve 3. ayetlerinde şöyle buyuruyor. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir.
Tahran Radyosu.
Ehl-i Sünnet'in en değerli din alimlerinden İmam Fahri Razi Kevser suresi hakkında şöyle bir yorumda bulunuyor. Kevser'in 8 anlamı var ve bu anlamların tümü ise Hazreti Sıddıka-i Tahire Fatıma-i Zehra selamullah aleyha hakkındadır. Daha sonra İmam Fahri Razi, Hazreti Fatıma selamullah aleyha'nın evlatlarından masum imamlardan bazılarına değinerek bu saygın kadının bol hayırlarından olduğunun bir sebebi sayıldığını belirtiyor. Evet, Hazreti Fatıma selamullah aleyha hidayetin coşkulu çeşmesinin pınarı iken ve ondan binlerce duru nehir akarken nasıl bu hayırlara sebep olmasın? Muhterem dinleyiciler, şimdi konuyla ilgili uzmanımızın görüşlerini dinleyelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ben ilk önce Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyhi mübarek veladetin yıl dönümü ben bütün Müslümanlara tebrik arz ediyorum ve o Hazretin veladetini kutluyorum bütün Müslümanlara. Allah-u Teala'dan istiyorum ki bizim hepimize o tevfik-i inayet eylesin ki biz de aynı onun gibi ve bilhassa bizim annelerimiz, bizim kadınlar, kızlarımız aynı ona tabiyet etsinler ve onun yolunda hareket etsinler inşallah. Ve aynı şekilde ben bugünkü anne ve hanımların günü tayin edilmiştir. Onlara da ben tebrik diyorum. Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyha'nın veladeti hakikaten yani bir mucize gibiymiş. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu meşhur görüşe göre diyorlar ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 7 tane çocukları vardı. Tabii 3 tane mesela oğlan, 4 tane de kız. Bu meşhur öyledir. Evet, o zaman maalesef o cahiliyet döneminde bilhassa mesela Cezirat-ül Arab'da kızları adam hesap etmezdiler. Yani bir adam gibi hesap etmezdiler. Biz hepimiz işitmişiz ve bütün Müslümanlar işitmişler, duymuşlar ki mesela o zaman çok insanlar vardı ki onlara bir kız dünyaya geliyordu. Kur'an da böyle buyurur ki bilmiyordu ki ayet o mesela rahatla onu mesela beslesin, o büyüsün, yani ki mesela götürsün toprağın altına bıraksın, toprağı döksün üzerine ta mesela ölüyordu. Bilahara yani o zaman kızlar ve hanımlar o milletin görüşünde böyleydi. Ama Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyhi ve sellem'le ne sadece yani dini İslam mesela kızları ve hanımları o toprak altından çıkarttı. Belki çok yüce bir yüksek bir derece onlara verdi. Yani Kur'an'da ve hadislerde öyle hanımların, kızların hakkında öyle sözler vardır ki yani hakikaten hanımlar iftihar etsinler ki evet yani Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyhi'nin veladeti olmuş onların yani günü mesela. Bu çok çok önemlidir. O zaman ki Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyhi henüz dünyaya gelmemişti. İki tane peygamberin oğulları tabi vefat etmiştiler. Sadece kızları kalmıştı. Hazreti Fatıma Zehra selamları dünyaya gelende bazılar bekliyordular ki ya mesela Hazreti Zehra oğlan olacak ya mesela bu haml oğlan olacak ya kız olacak. Evet Hazreti Fatıma Zehra selamları dünyaya gelende yani ilk günde Asım ibn-i Vail var idi. Gitti peygamberin yanında Mescid-i Haram'da peygamberle konuşuyordu. Çok çok çirkin bir insan idi o. Yani müşrikler hepsi çirkin idiler. Ama bazı insanlar vardı onların içinde daha çirkin, daha kötü. Birisi de o yani Asım ibn-i Vail yani Amr-ı Asım babası. Oradan peygamberin yanından çıkanda dediler neden geldi? Ben bu Ebter'in yanından geliyorum. Onun peygamberi Ebter adlandırdı. Yani lakab verdi peygambere. O zaman tabi ayet nazil oldu. Bu sure-i Kevser nazil oldu. Sure-i Kevser nazil olan da Allah-u Teala buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Ey peygamberim. İnna a'tayna tel kevser. Bele biz sana bir kevser vermişiz. Kevser hala hayri kesiru falan çok büyük bir menfiat falan bu lügatta öyle diyorlar. Ama maksat nedir? Maksat Hazreti Fatıma Zehra'dır sallallahu aleyhi. Sen aslan rahatsız olma onların sözlerinden. O kötü insanların sözlerinden rahatsız olma. Biz sana Kevser vermişiz. O zaman sen namaz kıl ve kurbanı kes, kurbanını kes. Ve muhakkak bil ki senin düşmanların Ebter'dirler. Ebter yani onların daha mesela arkasında bir oğlan falan kalmamış. Çünkü dedim ki o zamanda kız mesela kız ve hanım aslında adam hesap etmezdiler. O adam ki mesela oğlanı olmasaydı diyecek diyorlar Ebter'dir bu. Olası evet buyurdu ki muhakkak bil ki senin düşmanların Ebter'dir. Tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaç defa Hazreti Hadice'ye dedi ey Hadice Hazreti Cebrail nazil oldu. Diyor ki senin neslin soyun bu kızdan olacak. Bu kızdır. Bu henüz dünyaya gelmeyen de Peygamber buyurdu ki bu kızdır Hazreti Cebrail diyor ve senin neslin ve zürriyetin ondan olacak.
Kevser suresinin özellikle de kadınların hiçbir insani değeri olmadığı ve kız çocuğun doğuşunun utanç kaynağı olduğu cahiliye Arap döneminde nazil olması ve Hazreti Fatıma sallallahu aleyha hakkında böyle anlamlı bir yorumda bulunmak İslam'ın hayat verici öğretilerinde kadına bir insan olarak verilen değer ve konumu gözler önüne seriyor. Öyle bir varlık ki insanoğlu tarihinde tüm hayır ve bereketlere sebep olabiliyor.
Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın mutahhar varlığıyla ilgili bir diğer ayet ise Ahzab veya başka adıyla Tathir suresinin 33. ayetidir. Bu ayetin bir bölümünde şöyle buyruluyor. Ey peygamberin ev halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Ehl-i sünnet ve şii muhaddis ve alimlerin birçoğu söz konusu ayetin Ehl-i Beyt hakkında nazil olduğu görüşünde hemfikir. Söz konusu ayet nazil olunca Resulullah Efendimiz Hazreti Ali Aleyhisselam, Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha ve evlatları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ı çağırarak abasını üzerlerine örterek Allah'ım bunlar benim ehli beytimdir. Onları her türlü kötülükten arındır diye buyurdu.
İmam Fahri Razı Tefsiri Kebir adlı kitabında Ehl-i Sünnet'in seçkin alimlerinden Suyuti'de Eddurul Mansur kitabında ve de İmam Hanbeli, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytinin Hazreti Ali aleyhisselam, Hazreti Fatıma salamullah aleyha ve evlatları İmam Hasan ve İmam Hüseyin aleyhisselam olduğundan hemfikirler. İslam peygamberinin eşlerinden Ümmü Seleme şöyle diyor. Tathir suresi benim evimde nazil oldu. O anda Fatıma, Ali, Hasan ve Hüseyin oradaydılar. Resul-i Ekrem üzerinde olan cübbeyi çıkartarak onların üzerine örttü ve şöyle dedi. Ey Allah'ım! Bunlar benim ehlim ve itretimdirler. Kötülükleri ve çirkinlikleri onların üzerinden sil ve onları mutahhar kıl diye buyurdu.
Nasıl ki mübarek Kadir gecesi insanların kaderinin belirlenmesinde etkilidir, Hazreti Fatıma-i Selamullah Aleyha da doğru algılanırsa insanların yaşamını etkileyebilir. Genelde çok az insan Kadir gecesinin gerçeğini kavrayabilmiştir. Fakat kendi çapında bu gerçeği anladığında bilinçli olarak yaşamının seyrini değiştirir ve bu bilinç onu Allah'a daha da yakınlaştırır. Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha da aynı Kadir gecesidir. Yani bir kişi veya bir toplum Hazreti Zehra'ya bağlı olduğunu ve değer verdiğini ifade edebiliyor fakat o Hazretin gerçeğini anlamış olmadan sadece o mübarek zattan yüzeysel bir anlayışa sahip olabilir. Fakat Hazreti Fatıma'nın gerçek hayat ve yaşamının çeşitli boyutlarını anlamak ve o Hazretin öğretilerine uymak insanın yaşam ve kaderini değiştirebilir. Kadir gecesi, bereketler ve değerlerin nazil olduğu bir gece olarak tüm faziletler ve saadetlerin pınarıdır.
Yüce Resul'un Kevseri Fatıma-i Zehra'da söz konusu değerlerin nazil olduğu yerdir. Kadir gecesi, Yüce Allah'ın tüm meleklerin toplandığı gecedir. Melekuti dünyadan daha fazla yararlanma ve faydalanma gecesidir. Hazreti Fatıma Zehra Salamullah Aleyha'ya yaklaşan ve o hazretten yararlanabilen kişi, meleklerin özelliklerinden daha fazla haz alarak onların kutsal alemlerine daha da yaklaşabilir. Yüce Allah, Ali İmran Suresinin 61. ayetinde şöyle buyuruyor. Sana gerekli bilgi geldikten sonra artık kim bu konuda seninle tartışacak olursa de ki, gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım. biz de siz de toplanalım. Sonra gönülden dua edelim de Allah'ın lanetini aramızdan yalan söyleyenlerin üstüne atalım.
Bu ayet Resulullah Efendimiz ve Necran Hristiyanlar arasında mübahale ile ilgilidir. Bu olay İslam peygamberinin tüm güçlü delillerine rağmen Hristiyanlar o Hazreti iman etmeyince hakkaniyetin ispatı için karşılıklı mübahaleye ve lanet etmeye karar verildi. Fakat Necran Hristiyanları Hazreti Muhammed'in söz konusu mekana Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin ile beraber geldiğini görünce onların lanetinden korkarak mübahaleden çekindiler. Bu olay Ehl-i Sünnet ve Şii alimlerin fikir birliği ile kabul ettiği bilinen bir hadis olarak kayda geçmiştir. Mübahale ayetinde kadınlarımız kelimesi sadece Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha ile sınırlıdır. Zira o dönemde birçok büyük ve değerli kadının yaşamasına rağmen hiçbiri mübahaleye davet edilmediler. Zira Necran Hristiyanları ile mübahale sıradan bir olay değildi ve sadece masum kişiler ona katılma selahiyetine sahiptiler.
Mübahale olayı İslam tarihinin en hassas anlarından biridir ve bu sahnede hazır bulunmak için özel iman ve inancın varlığını gerektiriyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem tüm kadınlar arasından Hazreti Fatıma'yı seçti. Zira Fatıma-i Zehra sallallahu aleyha kadınlardan oluşan bir ümmet konumundadır. Hazreti Zehra, salih inanca sahip olan iffetli kadınlar için somut bir örnektir.
Yüce Allah, İnsan suresinde iyi insanları şöyle anlatıyor. İyiler ise katkısı kafir olan içecekler dolu bir kadehten içerler. Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer. Onu istedikleri şekilde fışkırtıp akıtırlar. O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar. Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Yedirdikleri kimselere şöyle derler. Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz. Bu ayetler Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın ailesi hakkında nazil olmuştur. Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali Aleyhisselam çocukları Hasan ve Hüseyin'in iyileşmeleri için 3 gün oruç adağı tuttular. Onlara bu konuda çocuklara da katıldı. Fakat her 3 günün akşamında kendi iftar yemeklerini yoksul, yetim ve esire bağışladılar. Dolayısıyla bu ayet onların şanında nazil olmuştur.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Fatıma Zehra Selamullah Aleyha'nın hakkında ve şanında ve şahsiyetiyle ilgili birçok ayet nazil olmuştur. Fakat biz kısıtlı süremizde sadece birkaçına değinmekle yetinmek zorunda kaldık. Programımızı bu yüce kadından bir rivayetle noktalamak istiyoruz. Hazreti Fatıma-i Zehra Selamullah Aleyha şöyle buyuruyor. İmam, insanların ona doğru gittiği Kabe gibidir. Onun kendilerine gelmesini beklememeleri gerekir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri, ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali aleyhisselam 9. hikmeti sözünde şöyle buyuruyor. Dünya bir kimseye yöneldiğinde başkalarının iyiliklerini ona getirir. Ondan yüz çevirdiğinde de kendi iyiliklerini ondan alır. Hazreti Ali aleyhisselamın Nehcül Belaga'daki ilginç ve dikkat çekici işlerinden biri, dünyayı açıklaması ve anlatmasıdır. Dünyanın hem pozitif hem negatif iki rolü olabilir, yani yapıcı veya yıkıcı olabilir. Hem eğitim ve yetiştirme kaynağı olabilir, hem sapmalara kaynaklık edebilir. Eğer insan basiret gözüyle dünyaya bakarsa, alacağı birçok öğüt onun saadetine sebep olabilir. Fakat aynı dünya diğer yandan da insanın gafletine neden olurken, hakikatleri gören gözlerine perde indirip onu helak olmasına sebep olabilir. İlahi evliya ve müminler dünyayı ahirete ulaşmak için geçici bir geçiş bilirken, dünyadaki nimetler ve olanakları ise Allah'ın rızasını kazanmak, gelişmek ve Allah katına yakınlaşmak için kullanılır. Tüm hoş ve nahoş olayları, varlıklar ve yoklukları ilahi sınav bilir ve sabır ve takva ile hepsini birer birer geride bırakır. Böylece kendi vücudunu cennete, ebedi saadete ulaşmak için hazır hale getirir. Fakat bazıları için dünya bir maksat ve tüm çalışmalarının hedefi halindedir. Dünyanın şatafatları onların dünya gözünü doldurmuş ve dünyanın uyarı ve ibretlerini duyarsız hale getirmiştir. Onların insanları yargılama kıstasları ahlaki fazilet, iman ve takva değil, dünyevi nimetlerden yararlanma oranıdır. Bu yüzden ne zaman makam ve servete ulaşırsa dünyanın ona döndüğünü, maddi imkanlardan yoksun kalırsa dünyanın ona sırt çevirdiğini söylerler. Hazreti Ali aleyhisselam da bu hikmetli sözünde bu konuya değinmiştir. İmamın bu sözünün birçok somut örneği vardır. Nitekim birçok insan, hükümet, siyaset, sosyal işler, ekonomik faaliyetler veya hatta ilim ve çeşitli sanatlarda dünyaca üne kavuştular. Fakat zaman aşımı ile diğer birçok insanın işlediği iyiliklerin onların dosyasında yazılmadığı görülür. Nehcül Belaga'ya tanınmış şerh yazanlardan biri İbni Ebi el-Hadid Mu'tezili, bu hikmetli söz konusunda şöyle diyor. Birçok iyi şiir gördük fakat şairleri tanınmadığı için onlardan nefyedildi ve diğer ünlü şairlere nispet verildi. Hatta ünlü olmayan kişilerden ilim ve fen kitapları bile şöhret sahibi olanlara nispet verildiği görülüyor. Evet, toplumun kriterleri ve insanın değeri, sahip olduğu para, servet ve güzellik ise bunlardan daha fazla yararlananlar daha başarılı görünürler ve halk arasında daha saygın olurlar.
Böyle insanlar sadece maddi nimetlerden daha fazla yararlanmakla kalmıyor, insanlar da yanlışlıkla onları ahlaki kemalat sahibi bilirler. Böyle bir toplumda mal, servet ve makamdan nasibini almamış insanlar varsa veya başka bir ifadeyle dünya ona sırt çevirmişse, halk onun sefil olduğunu sanır ve en kötüsü de sahip olduğu ahlaki ve bilimsel kemalatı görmez. Tüm bunlar değerlerin ters yüz olduğu, dünyanın bir araç değil bir hedef haline geldiği bir toplumu anlatır. Halbuki bir toplumda insanın değeri sahip olduğu iyi ahlak, dürüstlük, sorumluluk taşımak, takva, ilim ve benzeri özellikler olursa, artık dünyanın ikbali veya sefaleti ise insanların konumunu asla etkilemez. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir başkasını dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.